Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
Ben Eray Özer.
Bu programda konumuz evlilik. Konumuz neden evlilik Eray Bey?
Bu soruyu soracağınızı biliyordum Özgür Bey. Neden evlilik seçtiniz diye hemen topu bana atacağınızı her bölümdeki gibi tahmin etmiştim. Ya uzun zamandan beri böyle bizi Yeni Haller'in o eski ruhuna yaraşır konular yapamıyoruz. Çünkü niye, bir portre yapalım dedik, girdik bir işin içine. O sırada memleket, dünya meseleleri, yok telefonlarımıza virüs bulaştı, yok uzaydan internet uydu attılar filan derken koronavirüs laboratuvardan mı çıktı, bilmem kim oradan mı, işsiz acun kaldı mı falan derken bu işler böyle kaynadı arada. Sonra dedim ki böyle eski günleri hatırlatacak, eski güzel günleri bir dedim acaba şey yapabilir miyiz, bölüm çekebilir miyiz diye düşündüm. Ondan sonra size de dedim ki efendim evlilik ikimizin de iyi bildiği bir konu malum. O yüzden acaba evlilik mi yapsak dedim. Siz de bu şakama gülmeyerek de olsa iştirak ettiniz ve şimdi evlilik bölümünü çekiyoruz.
Yani evliliğin ikimizin özel olarak çok iyi bildiği bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bir de evlilik herkesin 3 aşağı 5 yukarı hakkında bir şey bildiği bir şey yani. İnsanlar önemli bir kısmı ya evleniyor ya bir evliliğin içine doğuyorlar. O sebeple herkesin bir fikri var ama herkesin bir fikri olması herkesin konu hakkında bir bilgisi olduğu anlamına gelmiyor. Benim de çok yokmuş çünkü işte işin içine bir girmeye çalıştık. Doğal olarak hani bu antropolojinin, sosyolojinin, efendime söyleyeyim, aklınıza gelebilecek neredeyse her alanın bir şekilde ilgilendiği bir konu. Nereden baktığınızla çok alakalı bir şey. Fakat işte sadece kültürel tarih hakkında 5 ciltlik ansiklopedi bulduk mesela. Ya birçok çalışma vesaire de var. Bunların içinden elimizden geldiğince bir şeyler derlemeye çalıştık. Ve burada da şöyle bir sonuca ulaştım. Hemen sonucu söyleyeyim. İnsanlar neden evleniyor sorusuna net bir cevap vermek çok güç. Ben sadece bu sonuca ulaştım. Mesela mülkiyetten ötürü mü, efendim aşk sebebiyle mi, üreme içgüdüsünün bir kurumsallaştırılması mı, efendim hayatta ayakta durmak çok zor, insan yalnız kalamıyor, yanına birisi lazım mı, nedir yani bu evliliğin ana sebebi, bulması zor galiba, bunların hepsinden biraz var aynı ölçüde olmasa da.
Evet, yani şaşırtıcı olan bölüme çalışırken belki insanlar için de şaşırtıcı olacaktır. 5000 yıl boyunca evliliğin aşkla hiçbir ilişkisinin neredeyse olmaması. Yani konunun hiçbir yerinde aşkın neredeyse hiç olmaması. Yani hiç derken gerçekten hiç. Yani o kadar ki bazı kültürlerde aşık olduğun insanla evlenmek veyahut da çok fazla evlilik sırasında karşındakine, eşine aşık olmak ayıp, günah, putperestlik filan sayılıyor. Somut örnekler var bununla ilgili. Dolayısıyla evlilik müessesesinin sadece ve sadece 100 küsür yıldır aşkla anılıyor olması ve sadece 30-40 senedir bu anladığımız modern kavramlar çerçevesinde konuşuluyor ve tartışılıyor olması tabii ki sana da ilginç gelmiştir tahmin ediyorum. Bana da ilginç geldi. Yani 5000 yıl nerede, 30-40 yıllık bugünkü tartıştığımız konular nerede? Buradan sadece şuraya bağlayayım. Aslında bu bir erken orkoluk olacak, pre-orko durumu. Ben hep söylüyorum, bazı konularla ilgili çok da fazla paniklememek lazım başımıza gelenlerle ilgili. Çünkü insanlık sandığınız kadar, bize şu anda gösterilen kadar böyle akıllı, başarılı, becerikli, muteber bir cins, ırk değil, neyse, yaratık değil. Dolayısıyla yani şeyden de belli, yani evlilik ve kadın erkek ilişkilerindeki o gelişim, tarihsel gelişim zaten insanlığın kafasının yüzyıllar, bin yıllar boyunca çok fazla hayra çalışmadığını gösteriyor. Bugün tartıştığımız şeyler de bazı şeyler de aslında lüks gibi, yani iyi bir şey tartışıyor olmamız, işte şöyle mi olsun, böyle mi olsun filan derken ama aslına baktığınızda ortada çok becerikli, mahir ve nazik ve kibar ve anlayışlı ve eşitlikçi bir ırk yok maalesef. Cins yok.
Sen insandan ümidini yitirmiş gibi konuştun bir defa.
Hafif hafif. Bu daha rahatlatıyor Özgür Bey insanı. Böyle sallalım biz, zaten ne olacak ya? Daha 100 yıl önce medeniyet nedir, alakamız yokmuş dersen bugün olanlara daha rahat bakıyorsun yani.
Ya işin o tarafı var aslında, yani insanlığın bildiğimiz anlamda işte sanayi devriminden sonra kurmuş olduğu medeniyet, efendime söyleyeyim, demokrasidir, kuvvetler ayrılığıdır, insan haklarıdır, kadın haklarıdır falan filan, bunlar dünya tarihine baktığımız zaman görece çok yeni gelişmeler ve bunların tam olarak oturmadığını da görüyoruz. Özellikle günümüzde içinden geçtiğimiz bu, nasıl adını koymak lazım, bir dönüşüm dönemindeyiz yani, iki devir arasında diye ben hep adını koyuyorum. Yani belli ki yeni bir devir geliyor, eski devir bitiyor, arada kaldık falan. Bir ileri gidişler var, bir çok geriye gidişler var. Yani bir yandan transseksüellerin hakları konuşulurken bir yandan Afganistan'da ortaçağ geri mi geliyor diyoruz. Bunların hepsi aynı dünyada oluyor falan. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ve bütün bunlarda evliliğin tarihine baktığın zaman da zaten bu insanın üretim ilişkileri ve teknolojiyle kurduğu ilişki de çok doğal olarak bütün sosyoekonomik çevresini değiştirdiği için bireysel ilişkilerine ve evliliğe de yansıyor. Ve insanın bu anlamda yaşadığı en büyük devrimlerden biri olan tarım devriminden sonra zaten kayıtlı kuyutlu evliliğe benzer bir şeyler buluyoruz. Yani üremeyi sağlamak için avcı toplayıcı topluluklarda var bir takım eşbağı vesaire, ama böyle bir ritüellerle, kurallarla tam olarak böyle güzel bir şekilde belirlenmiş toplumun her bireyinin 3 aşağı 5 yukarı neden bahsettiğini bildiği falan bir evlilik kurumunun gelmesi için tarım devrimini bekliyoruz. Ve benim bulabildiğim kadarıyla gördüğümüz ilk yazılı kaynaklardan biri Babiller'den kalma, M.Ö. 2000'li yıllarda. Sen nelere rastladın?
Yaklaşık 4350 yıllık bir kurum gibi çıkıyor. Babiller bu işe giriyorlar, bu topa. Daha sonrasında İbraniler, Helenler, Romalılar var. Zaten ne konuşsak bir antik Yunan'a, Roma'ya bir uğramak zorunda kalıyoruz. Çünkü insanlık tarihi deyince, medeniyet tarihi falan deyince oralara uğramadan gelinmiyor. Şey ilginçti yalnız, bu önemli, tavsiye edelim hani başında ama olsun. Netflix'teki Explained serisinde, senin izle Eray demen üzerine dün gece izledim ben o monogami bölümünü. İkinci bölümmüş ya da üçüncü bölüm birinci sezonda. 300 bin yıllık insanın dünya üzerindeki varlığının son 12 bin yılı artık tarım toplumu, yerleşik hayat vesaire. Ondan öncesi işte daha kır bayır geziyoruz, avlıyoruz, topluyoruz vesaire. Orada tabii ilginç olan şey şuydu. Evrimsel psikolojinin böyle artık itici ve seninle de daha önce konuştuğumuz ve böyle lan ne saçmaymış zamanında bunlara inanmışız falan dediğimiz teorileri var. Yok erkek kadın toplumdan yalıtmak ister çünkü çocuk kendisinin olsun ister. Kadın tek eşlidir çünkü işte hayatı boyunca 10 tane çocuk sahibi olur. Erkek ise istediği kadar çocuk sahibi olabilir. Bunların tamamen aslında yine erkek egemen, yani ne başımıza geliyorsa bu erkeklerin hakimiyetinden geliyor gerçekten. Erkek egemen bilimin uydurması olduğunu görebiliyoruz. O senin benimi istediğin monogami bölümünün içerisinde. Öyle bir şey yok. Kadın da çok eşli. Yani ve kadının fiziksel anatomisi de aynı zamanda, yani illaki fiziğe bakacaksak, evrime bakacaksak, kadının fiziksel anatomisinin de çok eşliğe uygun olduğunu o kısa explained, daha sonra ben merak edip birkaç yerden daha baktım, bize gösteriyor. Dolayısıyla avcı toplayıcılarda 30 kişilik aileler ortalama ve bu ailelerin başında birkaç adam, 3-4 adam, bazen bir adam, bazen birkaç adam. Çünkü erkek sayısının belli bir oranda olması lazım ki işte savaşacaklar, dövüşecekler, bir şey olacak. Oradan klanlar oluşacak. Ve daha fazla sayıda kadın. Ve kadınlar da bu adamların her biriyle üremek için cinsel ilişkiye giriyorlar. Adamlar da giriyor ve çocuklar, o ailenin, büyük geniş ailenin çocukları. Ve böyle takılıyorlar. Ta ki tarım toplumu devreye girip yerleşik hayata geçinceye ve en önemlisi mal ve mülk ortaya çıkıncaya kadar.
Yani daha önceki teoriler tabii ki o yıllarda, yani 20. yüzyılın ortasından itibaren bir takım beyaz ve erkek psikolog ve antropologların ortaya koyduğu bir takım teoriler bunlar. Yani o insanlar bu teorileri kağıda geçirdikten sonra evlerine gittikleri zaman nasıl bir ev hayatı, aile hayatı yaşıyorlardı? Yani onların kadına erkeğe bakışları neydi acaba 1950'li yıllarda da insan düşünmeden edemiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bir türdeki bir cins poligam, diğeri ise monogam olabilir mi? Yani erkekler doğuştan poligamiye yatkınlar, kadınlar doğuştan monogamiye yatkın. O zaman zaten burada sayısal bir sorunla karşı karşıyayız ki, çünkü yani %80 kadından oluşan bir toplumda yaşasaydık ya da öyle bir tür olsaydık belki kabul edilebilir bir durum olurdu, ama elbette eğer bir poligami varsa hem kadında hem erkekte vardır. Yani toplumsal sebeplerden ötürü erkeğinki daha rahat olabiliyordur. Zaten şöyle de bir durum var. Milattan önce 4. yüzyılda antik Yunan'da o zamanın meşhur bir devlet adamlarından Demosthenes, zevkimiz için metreslerimiz, kendimiz için cariyelerimiz, meşru çocuklar için de karılarımız var diyor. Bu sanırım yani erkeğin özellikle tarım toplumundan sonra kadınla kurmuş olduğu ilişkiyi çok net bir şekilde gösteriyor.
Tabii Sapiens'te mesela Hariri de anlatır. Çok benzer süreçler aslında. Yerleştiğin andan itibaren kadının İkinci plana itildiği, erkeğin çok fazla öne çıktığı ve neredeyse insanlık tarihinin %95'i filan süresince de bunun devam ettiği. Yani avcı toplayıcılıkta da çok eşit olduklarını söyleyemeyiz tabii ki, ama bahsettiğimiz başka bir şey. Yani orada bir izolasyon görüyoruz, bir dışlanmışlık görüyoruz. Bütün argümanın ve bu konudaki ne derler, literatürün aslında erkekler tarafından manipüle edildiğini görüyoruz. Ta ki üretim ilişkileri gelişip ve özellikle tabii kasın devreden çıkıp beynin devreye girmesiyle, yani kas gücüyle olan ilişkimizin kısıtlanması, kadının günlük hayatta çok daha fazla üretken hale gelmesi, kendi hayatını kazanmasıyla beraber dengeler değişiyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Roma'da da baktığında kadının ötelendiğini vesaireyi görüyoruz. Fakat evliliğe temel yaklaşımla ilgili olarak insanlık tarihi boyunca her zaman benzer şeyler söylenmiş. Evlilikler bozuldu hikayesi, efendime söyleyeyim işte boşanmalar çok arttı ya. Bu ara var ya, yani böyle eskilerin lafı, bina ile zina artınca kıyamet koparmış filan. Ya bu argüman insanlık tarihi kadar eski. Bir tane araştırmaya denk geldim Özgür, çok hoşuma gitti. Bir sürü araştırma var bununla ilgili de. Çok komik. Afrika'da Amy Kaler diye bir sosyolog 90'larda bir röportaj dizisine çıkıyor Güney Afrika'da. İnsanlara diyor ki işte nasıl da evlilikleriniz, yani şu anda nasılsınız, mutlu musunuz vesaire. Herkes neredeyse evliliklerimiz diyor, bizim diyor aile büyüklerimize göre diyor çok kötü bir hal aldı. Artık diyor kocalarımızla diyor çok fazla gerilim yaşıyoruz, tartışıyoruz, kavga ediyoruz, mutsuzuz vesaire. Kadınlarla yapılan röportajlar. Daha sonra sözlü tarihte aynı bölgede yapılmış bundan 100 yıllar önce röportajları bulmuş. Neredeyse birebir aynı ifadeleri kullanıyorlar. Yani 100 yıllar önce de o bahsettikleri büyük büyük büyük büyük ataları, dedeleri, neyse babaanneleri, anneanneleri hepsi aynısını söylüyor. Ya evlilikler çok bozuldu. Bu aralar var ya artık evlilikler eskisi gibi değil. Hiçbir yerde aynı mutluluğu bulamıyoruz diye. Yani evlilikten şikayet etmek insanlık kadar eski.
Ya bunlar sadece o da değil. Daha önce başka bir podcast'ta bahsetmiştik ya. Mesela gençlerden şikayet etmek. Yani antik Yunan'da da var. Gençler artık terbiyesiz, yaşlılara hiçbir şekilde hürmet etmiyorlar. Odaya girince ayağa kalkmıyorlar falan gibi bir takım metinler var. Bir o vardır. Bir de ters tarafından şunu da çok görürüz. Özellikle bu herhalde son 50-60 yılda, daha önce de görüyor muyduk bilmiyorum. Muhtemelen o zaman da biraz vardı. Ama modernizmle beraber gelmiş olabilir. Şimdiki çocuklar harika. Acayip pırlanta gibi bir gençlik yetişiyor. Bir de onu hep duyarız. Bunlar yani düşünsene işte Atatürk'ün gençliğe hitabesi, Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar harika kitabı. Benden yaklaşık 6-7 hadi 10 yaş büyüklerin olduğu bir kuşağa yazmış Aziz Nesin Şimdiki Çocuklar harika diye. Yani ne o kuşaktan büyük harikalar çıktı, ne bizim kuşaktan bir harikalar çıktı. Ya şimdi de Z jenerasyonu diyoruz ama ben de korkuyorum bu Aziz Nesin'in zamandaki Şimdiki Çocuklar harika dediği gibi bir durum mu olacak diye. Neyse, konuyu çok fazla dağıtmayalım. Konu zaten yeterince dağınık. Bu monogami meselesini dedin ya, hem o belgeselden hem de genel şeylere, istatistiklere baktığımız zaman hayvanların %10'undan azı monogam. Ve kuşları çıkarttığın zaman buradan iyice azalıyorlar. Çünkü kuşların %90'ı yaklaşık monogami yürütüyorlarmış. Demek ki daha da az. Fakat primatlarda %15'e kadar çıkıyor monogami. Yani biz de bir netice itibariyle çok çok uzun zamandan evvel hani takımdan ayrılmakla beraber hani neticede biz de primat ailesinin bir üyesiyiz diyebiliriz. Bir akrabalığımız var. Ancak bu monogam olan primatların bize en uzak olanları monogam. İşte lemurlar, gibongiller vesaire. Yani en yakını lemur bize. Öyle söyleyebilirim. O zaman şunu anlıyoruz. Yani insan daha çok bonobo ve şempanzeye benziyor. En yakın DNA bakımından baktığımız zaman. Onlar da tek eşlik olmayan hayvanlar. Yani fiziki yapısına falan da bakıyorlar insanın diğer primatlarla kıyasladığınız zaman. Aslında çok eşli biyolojik bir yapısı da var. Ancak sosyal olarak ise tek eşliliğe meyletmişiz. Yani biyolojik olarak bir çok eşlilik var ve sosyal olarak ise bir tek eşlilik. Ve doğal olarak bunların arasındaki bir gerilim olduğunu da biliyoruz zaten insanlık tarihi boyunca.
Ve senin söylediğini hemen devam ettireyim. Tabii dünya üzerinde çok farklı topluluklarda bunların hepsi denenmiş. Yani keşfedilmemiş, hiçbir şey kalmamış. Anaerkil olan, kadının ön planda olduğu topluluklarda birden fazla erkekle beraber yaşaması, birden fazla erkekle birden fazla kadının grup evliliği denilen bir şekilde yaşaması veyahut da erkeğin birden fazla kadın alması zaten çok fazla biliyoruz maalesef. Bugün bile karşımıza çıkıyor. İlla böyle Afrika'nın gün görmemiş kabilelerine gitmek zorunda kalmıyoruz. Dolayısıyla bütün varyasyonlar denenmiş. Fakat evliliğin şöyle bir durumu var. Normalde evlilik aslında icat edilen bir ilişki kurma biçimi. Levi Strauss falan bahsediyor. Birazcık baktım. Şimdi burada normalde filozoflara gireriz vesaireye gireriz falan. Fakat o kadar saçma ki çoğu fikir. Burada tabii erkek egemen. Ben Kant'a baktım. Yok, Kant diyor ki iki insanın birbirlerinin cinselliklerini satın alması, sahiplenmesidir ömür boyu bir kontratla, sözleşmeyle diyor. Kelime anlamı da bu arada her zaman yaptığımız gibi geçmeyelim. İlginç bir şey yakaladım çünkü onun için. Bu wedding'den baktım. Marriage'da işte maritus ve materna, kadın erkek aslında ikisi de, yani biri koca demek maritus, bir materna bildiğiniz gibi ana. İkisinde de gönderme yapan kaynaklar var. Ama neticeyle karı koca ilişkisi, yani kadın ve erkeğin bir araya gelmesi gibi bir şey. Wedding'de ilginç olan şey Özgür, wedding'in kökleri içerisinde yani bu birbirine söz vermek, teminat vermek. Yani aslında bu birbirlerine para vermeye dönüşüyor sonra iki ailenin sen bize gelin ver, biz sana para verelim ki erkekler için de verilen bir para var, çeyiz var vesaire. Fakat ilginç olan şey şu, wedding'in kökeninde bet de varmış. Ya iddia dediğimiz şey var ya, ikisi aynı kökten geliyorlar. Ya tutarsa gibi bir durum da var bu evlilik müessesesinin içerisinde, hadi bir girelim diye. Ve tabii bireylerden çok ailelerin karar verdiği, aileler arası ilişkileri düzenleyen bir sözleşme, toplumsal sözleşme, toplumsal ama bugünkü gibi kiliseye, devlete, kurumsal yapılara ait değil. Uzun bir süre boyunca, neredeyse 8. yüzyıla kadar kilisenin, milisenin bu işe çok dahli yok. Yani iki insan...
Hatta biraz daha geç kiliseninki. Yani 11. yüzyıla kadar sarkıyor herhalde. Ve boşanma yasağı falan da yok elbette. Yani boşanma böyle ne bileyim lanetlenen, stigmatize edilen bir durum da değil. Yani olmadı mı başka yere geçebiliyorsun. Ancak aileler arasındaki ittifakı bozduysam ciddi tabii sorun çıkabilir elbette. Ama iki tarafın boşanması falan da karşılaşılan durumlar. Daha sonradan geliyor bu sonsuza kadar aşk vesaire. Özellikle Hristiyan kültüründe.
Mesela Roma'da şöyle bir durum var. O kadar iki kişi arasındaki, ama iki kişi deyince de iki kişi karar vermiyor. Asla vermiyorlar. Hatta o kadar ciddi bir müessese olarak algılanıyor ki. Buna diyor iki tane çocuk mu karar verecek evlenip evlenmemeye? Biz malları birleştireceğiz, mülkleri birleştireceğiz. Askeri ortaklık yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Savaşmamaya karar vereceğiz, barışmaya karar vereceğiz filan. Buna iki tane 18 yaşında, hadi o zaman daha da erken 16-15 işte çocuk. Hadi biz evleneceğiz diyecek. Onlar sırf birbirlerini sevdi diye. Biz koskoca malları ortaya yiyeceğiz ortaya, birbirimizin mallarıyla uğraşacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz deyip çocuklara bırakmıyorlar bunu. Levi Strauss'tan söyleyecektim. Yani aslında bir paradoks var orada. Evlilikten bir aile ürüyor. Sonra aileler kendi aralarında anlaşma yaparak evlilik üretmeye başlıyor. Hani yumurta mı tavuk mu dediğimiz şey burada da var. Evlilik mi aileden çıkıyor, aile mi evlilikten çıkıyor? Çünkü ailelerin karar verdiği bir ilişki biçimi. Levi Strauss oraya dikkat çekmiş ve demiş ki akraba olmayanlarla bir tür ilişki kurma yöntemi aslında böyle çıktı demiş tarih boyunca.
Günümüzde hali hazırda yaşamakta olan avcı toplayıcı kabileler mevcut. Onlar üzerine yapılan bir araştırmaya denk geldim ben de. 190 kabile üzerinde yapılmış. Tabii bunlar kısmen günümüz medeniyetiyle temas kurdukları için eski zamandaki avcı toplayıcı topluluklarla birebir kıyaslayamayız elbette, ama orada şunu görüyoruz, yani yaklaşık %85'inde aile seçiyormuş orada da. Kimin kimle beraber olacağını bir şekilde orada yine kabilenin, ailenin karar vermesi söz konusu. Hadi orada mülkiyet geçmiyor ama işte çocuğa bir şekilde bakılacak. O önemli. Tabii mülkiyet çok önemli bir kavram tekrar geldiğimizde. Babil'deki o ilk metinlere bakıyorsun. Mülkiyetin geçmesi ve gayrimeşru olmayan bir çocuğa geçmesi gerekiyor. Tabii ki yine malların birleştirilmesi, iki büyük mülkiyet odağı olan iki ailenin bir araya gelmesi falan. Ve o zaman ne olacak? Ya bu mülkiyet ilişkileri doğrudan oradaki otoritenin düzenlemesi gereken bir konu. Anarşi ve kaos çıkar valla ve o zamanki yöneten kesimin de çıkarları çok ciddi anlamda zedelenir. O sebeple Babil'deki düzenlemeler de bir hayli sert. Kadının genel itibariyle başkalarıyla seks yapmasını engelleme burada çok önemli bir rol oynuyor. Başkasıyla seks yaparsa kadın, yani zina da bulunursa, suda boğarak öldürüyorlar. Cezası bu. Babil'de milattan önce 2000'de erkek benzer bir durumda yakalanırsa onun da mülküne el konuyor ve sürülüyor. İki tarafta oynaşmayın diyorlar yani. Kimin çocuğu olduğunu biz bilelim. Malı mülke kime devredeceğiz bilelim. Orada adam yazıyı bulmuş yani. Depo tutmuş. Şu kadar arpa geliyor. Bu kadar bilmem ne geliyor. Dengeleri bozmayacaksınız kardeşim diye bir şeyden başlıyor anladığım kadarıyla. O sebeple de Antik Yunan'a geldiğimiz zaman Demosthenes'in yani sadece meşru çocuklar için karılarımız var demesi. Yani geri kalanı için başka kategoriler düşünmüşler. Yani evliliğin aşkla bilmem neyle falan hiçbir ilgisi yok gerçekten. Evlilikte kadın evde duran bir varlık. İngilizce'de baktığınız zaman yine etimolojisi husband'la wife değil mi? Bunun asıl adı husbandry man. Yani çiftliğe bakan, efendim çifte çubuğa bakan adamla housewife. Yani eve bakan kadın. Biri evde içeride evi çekip çevirecek. Diğeri de tarlayı marlayı işleyecek. Vergisini verecek, arpasını buğdayını verecek. Bunun üzerine kurulmuş bir sistem var. Yani isimlere kadar da yansıyor burada. Etimolojisine kadar da yansıyor.
Tabii burada bir şey ekleyeyim. Bu evde olma hali bizim anladığımız ev hanımlığına tekabül etmiyor. Onun için yine sanayi devrimini bekleyeceğiz. Yani tek bir insanın, evin reisinin tırnak içerisinde o erkek, 19. yüzyılın sonundan itibaren tek başına aileye yetecek kadar parayı eve getirmesini bekleyeceğiz. Niçin bu önemli? O zaman artık o klasik, bu Amerika'nın çeşitli işte yayın organlarıyla 1950'lere 60'lara kadar empoze ettiği evinde bekleyen kadın ve eve para getiren erkek modeline gideceğiz. Ondan önce hem kadınlar hem çocuklar bir iş gücü kaynağı. Dolayısıyla çok fazla çocuk yapıyorsun, çok fazla evlilik yapıyorsun. Çünkü kadını evde de olsa çalıştırıyorsun. Yani evde de olsa ne bileyim tarlaya gidiyor, işte bahçeye gidiyor, ekiyor, biçiyor. O ekilen biçilenler eve geldiğinde onlardan bir ürün yapıp satılması için bir şey yapıyor filan falan. Yani iş gücünün bir parçası olduğu için önemli. Sonrasında 19. yüzyıla geldiğimizde bu sefer artık kadın bizim için sadece ve sadece iş gücü değil. Dolayısıyla ben parayı tek başıma kazanabiliyorum. Kapitalizm bana tek başıma aileyi geçindirecek iyi kötü parayı veriyor. Ölmeyecek kadar. Dolayısıyla kadın evde bekliyor, çocukları büyütüyor filan. 60'larda ama bu konuda bir kadının iş gücünün yine kapitalizmin büyümesiyle beraber sistemin içine girmesi gerektiği için hem de aynı zamanda kadın hareketinin, kadın bilincinin artması, o doğal süreçlerin okuma yazma oranları var. Tek bir sebebe bağlayamayız. Bütün bunlarla beraber, bütün bunlar devreye girince yeniden kadının, kadın hareketinin başkaldırısını, 68 hareketini paralel olarak görüyoruz ve bugünkü tartışmalara kadar geliyor.
Zaten dalının kuyruğu da orada kopuyor. Tarım devriminin yaratmış olduğu ve şekillendirdiği bir evlilikten sanayi devriminin şekillendirdiği yeni bir dönemde yeni bir evlilik türüne geçiyoruz. Ve kadının ekonomik özgürlük kazanmasıyla beraber doğal olarak kadının haklarının artmasıyla beraber evlilik kurumu değişmeye başlıyor, dönüşmeye başlıyor. Yani sen artık tarım toplumundaki gibi davranamıyorsun. Bir kere Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle batıda kadınların iş gücü olarak savaş eforuna katılmaları, fabrikalarda çalışılması vesaire falan bunlar da çok etkiliyor. Yani savaştan döndüğün zaman çalışmaya ve para kazanmaya alışmış kadınlarla karşılaşıyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nda bu iyice artık ortaya çıkmış oluyor. İşte onun devamındaki dönemde de tabii ki kadının gücü arttıkça evlilik temelinden sarsılıyor. Bugünkü birçok sıkıntıda da bugün insel hareketinden tut. Var ya işte kadınların ona bir cinsellik borcu olduğunu düşünen ve reddedilen erkekler bir araya gelip insanları öldürmeye başladılar. Ciddi bir terör örgütüne doğru dönüşüyorlar ve kadınlara karşı bir nefret grubu olarak oluştular. Bu kadının toplumda gücünün yükselmesiyle birebir bağlantılı ve artık ona uygun görülen kişiyle beraber olmamasıyla da bağlantılı. Yani bu insanların önemli bir kısmı zamanında olsa işte köyünde müyünde biriyle evlendirilecekti. Yani kadına da erkeğe de sormadıkları için. Onun dışında kalmış bir kitle de var mesela. Yani buna benzer birçok sorunla karşı karşıyayız bu sanayi devriminden bu yana ve şimdi bir de üzerine bir dijital devrim de yaşadık. Herkesin cep telefonunda 1500 tane insana ulaşabileceği yepyeni bir durumdayken yalnızlaşmanın bireyselleşmenin başlamasıyla beraber bambaşka bir yere doğru evriliyor elbette evlilik.
Yani şöyle de bir durum var tabii. Bu açıdan bakıldığında kadın hareketinin, feminist hareketin ne kadar güçlü ve hızlı bir şekilde ilerlediğini görmüş oluyoruz. Çünkü 300 bin yıllık erkek zorbalığına karşı gerçekten bu zorbalık yani. Evet, dönemin şartları öyle olabilir. Tabii ki bugünden bakınca zorbalık görüyoruz ama o gün acaba ortalık bunlar tabii ki böyle. Ama netice itibariyle somut bir şey var kardeşim. Beraber hayatı paylaşmak üzere bir araya geldiğin ve bir çocuk yapmak, üremeye çalıştığın, beraber işte soyunu devam ettirmeye çalıştığın bir varlıkla eş oluyorsun. Ve sana onu sevmemen öğretiliyor toplum tarafından. Hatta zinhar mümkünse aşık olma, mümkünse çok fazla samimi olma. Değişik toplumlarda bambaşka ritüeller var. Mesela Roma'da falan da var. Adam karısını sırf siyasi çıkar elde etmek için boşuyor. Üst seviyede senatodaki bilmem kime yolluyor. Ben hanımı yolladım sana, sen evlen. Çok güzel benim hanım falan diye. Adam onunla evleniyor. Sonra o senatodaki adam sayesinde bir takım makam elde ediyor. Adam öldükten sonra karısını geri alıyor falan falan derken yani bir metalaştırma söz konusu kadın bedeni üzerinde. Bu 300 bin yıllık bir tarih, insanlık tarihi kadar eski. Dolayısıyla 40 senede elde edilen kazanımı düşündüğümüz zaman hadi 60 sene diyelim. Çok büyük bir kazanım bu. O anlamda da hakikaten önemli. Bir şeye döneceğim.
Onu sen dönmeden evvel şunu ekleyeyim. Alınıp satılma hadisesi öyle bir yerde ki aslında. Hani Roma'da anlattığın daha yukarı evlenmek denilen İngilizce'de. Kendisine bir kariyer elde edecek vesaire. O esnada evli oldu, kadını boşuyor, gidiyor bilmem ne senatörün ya da önemli bir aileden gelen falan birileriyle evleniyor, ittifaklar kuruyor, iktidarı yürüyecek. İngiltere'de ise bambaşka bir şey var. Bu daha ziyade fakir fukara kesim arasında oluyor. Fakat başlaması falan 1600'lü yıllar. 1600'lerin sonunda başlıyor bu. O da şu, boşanma çok zor. Ancak parlamento kararıyla çok zenginler çok para ödeyerek boşanabiliyorlar. Çok zor şartlar altında ama. Fakir fukara ne yapsın? Boşanamıyor ama olacak iş de değil. Ne yapıyorlar? Wife sale diye bir şey başlıyor. Gidiyorsunuz önceden duyuruyorsunuz bir pazar yerine. Karınız yanınızda. Diyorsunuz ki şu kadar işte pound verin bana. Şöyle şöyle özellikleri vardır. Almak isteyen var mı? Açık arttırmaya çıkılıyor. Başka birisi atıyor. Mahallenin manavından mahallenin kasabına geçiyorsun biraz şanslıysan. Öbür türlü başka bir şey de olabilir. Fakat şu da var mesela. Yürümeyen bir ilişki var. Başkasıyla aldatıyor sizi. Eşiniz sizin de artık canınıza tak etmiş. Kadın da onunla gitmek istiyor. diğer adamla artık beraberliğini sürdürmek istiyor. Bir yöntem olarak satıyormuş gibi yapıyorsunuz, o da alıyormuş gibi yapıyor. Yani bazen işe de yarıyor.
Uyduruyorsun kılıfına yani.
Evet, ama İngiltere'nin kimi ücra yerlerinde 1900'lerin başına kadar, çok önemli yani 1900'lerin başına kadar bu adet devam etmiş. Yani böyle 1800'lerin ortasında falan cayır cayır o mezrada, köyde, hafif ufak kasabalarda falan insanlar sıkıldıkları karılarını ya da kendilerini aldatan karılarını pazar yerinde satıyorlarmış. Ve bu işler İngiltere'de oluyor. Ve evlenme yaşı da çok yakın zamana kadar, 20. yüzyılın ortalarına kadar neredeyse 12-13 falan resmi olarak İngiltere'de. Yani biz kadın hakları konusunda hep bizden çok ileri diye bakıyoruz Batı'ya. Elbette bizden çok daha ilerideler. Ama zamansal olarak baktığın zaman biz arayı hiç fena olmayan bir şekilde kapatmışız. Ve bu kadın hareketinin de kazançlarının, kazandıklarını büyük bir kıskançlıkla sarılıp daha fazlasını talep etmeleri lazım. Çünkü çok yakın zamandır kazanıyorlar aslında. Yani tarihin de çok fazla böyle geriye dönüş anları vardır. İşte bu Afganistan'da vesaire gördüğümüz gibi. Yani en nihayetinde eğer küresel bir iklim kriziyle falan dünyayı bitirmezsek en nihayetinde kadın hakları bence artacaktır. Çünkü öbür türlü zaten rasyonel bir şekilde ilerleyemeyeceğiz ama şu anda neden tedirgin olduklarını ve neden kuvvetli durduklarını ve durmak istediklerini de çok net bir şekilde görebiliyoruz gibi geliyor bana.
Tabii ya, bir de bize dönük, kendimize yönelik bir şey söyleyeceksek, mesela Osmanlı'da da daha böyle akıncı, hareketli topluluklar olduğu için, hareketli topluluklarda hala o insanın, kadın erkek fark etmez sizin, emek gücü ön plana çıktığı için kadının görece biraz da bir tık daha o orta çağın Avrupa karanlığı içerisinde daha fazla hakka sahip olduğunu görebiliyorsun. Erkek kadın dengesi içerisinde. Keza ondan önce göçer toplumlarda falan da öyle. Yani çünkü kadın da at üstünde tıkıdık tıkıdık seninle beraber, erkekle beraber gezmek zorunda. Dolayısıyla olduğunda öyle hemen ötekileştirip de bir yere kapatıp da aman sen burada çocuğuna bak, hiç ne yaparsan yap diyemiyorsun. O da savaşıyor, yeri geliyor, kılıç sallıyor vesaire. Böyle bir daha katılımcı bir durum var. Osmanlı'da hem evliliklerin onay mekanizmasının gelişimi açısından, yani devlet tarafından onaylanması açısından, hem de kadının boşanma konusundaki talepleri konusunda Batı kanunlarına göre orta çağın o karanlık yıllarında daha ileride bir yerde durduğunu görebiliyorsun. Ha, pratikte ama olmuyor. Yani şu, kadın da erkek de birbirini boşayabiliyorlar teoride. Fakat pratikte erkek tek lafıyla boşayabiliyor. Kadın gidecek, şahit bulacak, getirecek, bu beni şöyle yaptı, böyle yaptı, sadece dövmek falan gibi bir argümanla bana şiddet uyguladı, ben boşanmak istiyorum diyemiyorsun. Bana bakmadı, beni aç bıraktı, beni doyurmadı filan gibi argümanlar ve bunları ispatlaman gerekiyor. Dolayısıyla tabii ki kadınlar buna tevessül etmiyorlar, bu işin içine girmiyorlar. Diyorlar ki yani zaten benim haksız çıkacağım bir davadan ne hayır gelir diye, ama zamanla bu değişime uğruyor. Bir de tabii Hristiyan dünyasından bahsederken Katoliklik ve arkasından Protestanlık. Yani Protestanlıkla beraber orada bir yumuşama ortaya geliyor, bir boşama hakkı, boşanma hakkı ortaya çıkıyor. Öncesinde 1140'ta Gratian isimli bir Benedikt keşişi, Gratian kanun kitabı, Decrete Gratiani diye bir kitap kaleme alıyor ve orada diyor ki iki tarafında rızasının olması gerekiyor diyor. Yani bunun neredeyse ilk dile getirilmesi 1140. 12. yüzyıla kadar daha ortalıkta böyle bir laf yok. Daha sonra
yani şey ilginç zaten. Yani kilisenin bu devreye girme hadisesi bana hep ilginç gelmiştir. Şu sebeple ya, ilk başta yok kilise, gerçekten ilgilenmiyor, zaten ilgilendirtmiyorlardı yani. Hristiyanlık da yavaş yavaş büyüyor, önce Roma'da, sonra Roma'da aldıktan sonra Avrupa'da. Ancak 11. yüzyıla geldiğimiz zaman binli yıllarda bir sivil otorite kaybolmaya başlıyor Avrupa içerisinde. Yani kim kral, kim dük belli değil, o onunla bir şey yapıyor bilmem, bir hakeme ihtiyaç oluyor. Özellikle kraliyet ailesindeki evliliklerde. Çünkü burada artık sadece düz bir mülkiyet değil, bayağı ülkeler falan el değiştiriyor. Savaşlar çıkıyor falan, ne yapacağız ne yapacağız, gidelim diyorlar bu arkadaşlara. Kilise çünkü neticede bir kurum, kaydı var, kuydu var ve hepsi de Hristiyan. Ve bu sebeple kiliseye onlar başvurunca kilise giderek o konuda hem başarılı olmaya başlıyor, kaydını kuydunu tutuyor falan filan. Hem de ilk etapta senin söylediğin gibi kadın ve erkeğin iradesi gerekir gibi bir takım var olan döneme göre daha ilerici bazı hamlelerde de bulunuyor. Ve genel itibariyle halk da memnun yani bir çatı altında olmasını. Bu arada ayrılma dediğimiz şey, separasyon mümkün, boşanma mümkün değil. Katoliklikte ya çeşitli şartlar yerine gelince evleri falan bile ayırabiliyorsunuz. Önemli olan soru yeniden evlenmek. O yasaklanmış Katoliklikte. Bütün sorun oradan çıkıyor ama Protestanlık diyor ki kardeşim bu çok saçma bir şeydir. Zaten özümüze dönelim. Bunu da yeni çıkarttınız. Zaten rahip ve rahibelerin bekaret ya da bakirlik meselesi de, bekar kalma hadisesi de, o da 10. 11. yüzyıla denk geliyor. Yani ondan evvel de evleniyorlar. Hatta Aziz Pol evlenmeye genel itibariyle karşı çünkü kıyamet kopacağını düşünüyor. Yani İncil'e baktığın zaman Aziz Pol'ün metinlerine ya birazdan kıyamet kopacak kardeşim niye evleniyorsunuz siz falan diyor. Kilisenin onu çevirmesi biraz vakit alıyor daha sonra. Yani muhtemelen onu kullanıp sonra bekarlığa gidiyor falan. Neyse çok uzattım ama karışık işler yani teolojiye falan girince.
Bir orada iki tarih daha var kritik. Onları da vereyim ama bir Trent konsili toplanıyor 1563'te. Bu 16. yüzyıl önemli. Burada bir kırılma oluyor. Ve artık evliliğin bir dini törenle kutsanması devreye giriyor. Yani neydi? Önce şöyleydi. Roma'da Hristiyanlık varken de artık Hristiyan bir toplum haline gelmişken de mutfakta bile evleniyorum desen eğer ispatlayabilirsen evlisin ve boşanamıyorsun. Yani akşam içtin güzel bir hanımefendiyle beraber kafa güzel. İşte dedin ki bir evleniyoruz biz ya filan dedim. Bu söz yerine geçiyor ve iki söz iki kişi birbirine rıza gösterdikten sonra burası mutfak bile olsa eğer ispatlanabilirse eğer iş yargıya taşınırsa ve karşı taraf derse ki bunlar dün evlendiler ben gördüm bunlar evliler boşanma da yok patladın yani ertesi gün çok büyük sıkıntı içerisindesin. Hanımefendi sıkıntı içerisinde, sen sıkıntı içerisindesin, ya, kaldınız.
Tabii de ya abi bu da Las Vegas'a gidip de içip içip evlenme gibi değil yani. Kilisede yapacağız.
Dennis Rodman'la Carmen Electra.
Tabii yani onlar vardır, onlar vardır ama yani burada tabii kilisede olacak da aileler gelecek falan filan. Ya burada protestanlığa karşı bir tepki görüyorum ben. Yani 1545'te başlıyor o Trento konsülü 1563'e kadar. Martin Luther de 1500'lerin ortasında ölüyor. Demek ki protestanlığın etkisinin yayılmasına karşı bunlar da etkisini korumak için arkadaşlar kilisede zorunlu artık. Bundan sonra kilisede olmayan evli evlilik demiyoruz diyorlar ki ellerinden aslında güç gitmesin yani.
Çok doğru. Tam onu söyleyecektim. Aslında o zamana kadar da kilise kutsuyor. Ama protestanlıkla bunun altını çizmek istiyorlar. Bunu bir törensel yani bir kilisenin yani nasıl diyeyim işin içine kurumların dahil olduğu bir süreç haline getiriyorlar. Yani evlilik artık hani biz diyoruz ya bugün ya belediyeye imza vermek diye tarif ettiğimiz şey o zaman da kiliseye imza vermek gibi yani artık kurumsallaşıyor. 1552'de de Thomas Cranmer diye bir yine Protestan Kilisesi'nin İngiltere'de mimarı diye geçiyor reformistlerden. O Book of Common Prayer diye bir kitap kaleme alıyor. Bu böyle işte içinde çeşitli duaların falan da olduğu bir kitap anladığım kadarıyla. Dua kitabı yani. 1549'da ilk kaleme alıyor. Sonra 1552'de bu metni revize ediyor. Sonra 1662'de metin başkaları tarafından yeniden revize edilmiş. Bu kitabında kendisi bugün bildiğimiz evlilik yemininin ilk hallerini oluşturuyor ki aslında o metinde dediğim gibi var bunlar aslında uygulamada yani hayatımızda. Dolayısıyla o metinde yani bugün iyilikte, sağlıkta, kötü günde, iyi günde falan diye söylediğimiz, söylenen yurt dışında da Türkiye'de de evlilik sırasında söylenen o kalıp metin ortaya çıkıyor. Ama Katolik Orta Çağ ayinlerinden arak aslında metin yani var zaten öyle bir metin.
Acaba diyorum şunun da etkisi olmuş mudur? Yani 16. yüzyıldayız. 1500 yılların ilk yarısına bakıyorsun. Evlilik dendiği zaman ve kilise dendiği zaman bir rockstarla karşı karşıyayız. 8. Henry. 8. Henry Katolik. Bütün hepsi gibi daha çıkmamış Martin Luther'ler falan. Biliyorsun İspanyol kraliçesiyle evlenmiş. Bir sebeple boşamak istiyor. İşte gönlü kaymış Anne Boleyn'e falan.
Bir sebep derken Boleyn kızları işte.
Boleyn kızları onlar bunlar bu boşanacak boşatmıyorlar boşanacak boşatmıyorlar. Adam yeni din kuracak mezhep kuruyor yani Anglikanlığın başlangıç sebeplerinden tabii görüntüdeki hikayesi o. 5-6 kere kavgalar dövüşler falan. Şimdi baktım 8. Henry 1547'de ölmüş. Hemen akabinde şey gelmiş kilisede zorunluluk gelmiş hop evlilik yeminleri falan filan bir zapturapt altına alma çalışması var. Çünkü protestanlar boşanmaya izin veriyor. Yani müşteri kaptırırsın hocam.
Zaten bu süreçten hemen sonra da neredeyse 100-150 yıl falan geçecek. Artık diyecekler ki ya bırakın insanlar kendi istedikleriyle istedikleri gibi evlensin diyecekler. 18. yüzyıla geliyoruz çünkü ve aşk devreye giriyor. Aşk evlilikleri çağı başlıyor. Tabii ki 1900'lerin başına kadar bu yine erkek egemen hala öyle de yani çok daha baskın bir tarzla erkek egemen bir şekilde devam ediyor. 200 yıl boyunca aslında bir ne derler gençlerin gönül evliliği yapma mücadelesi devam ediyor, süre geliyor. 20. yüzyılın ortasında da ancak bir yandan da işte eşcinsel evlilikleri vesaire tartışılmaya başlanıyor. Bu arada ondan çok bahsedemedik. Yani çeşitli örnekleri tarih boyunca var. Bunların eşcinsel evliliğinin kabul edildiği bazı toplumlar var. Kabul edilmese de göz yumulduğu topluluklar var. Roma'da bunun yine çok hoşlanılmasa dahi bir şekilde müsaade edildiği durumlar olduğu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Nero'nun bu bildiğimiz Roma'yı yaktığı söylenen, spekülatif bir şekilde söylenen Nero'nun evlilik yaptığı söyleniyor. Bir eşcinsel evlilik yaptığı söyleniyor.
Abi adamın günahını alıyorlar. Adam bir defa Roma'da bile değilmiş. İkincisi yangından sonra elinden geleni de yapmış imar etmek için.
Evet şeyini. Evet.
O Hristiyanların biraz kara propagandası. Yani Nero Hristiyanlarla arası iyi olmayan, onlara zulmetmiş bir imparator. O sebeple de daha sonradan hakkında çok böyle atıp tutuyorlar ama iki erkekle resmi olarak evlendiği, o erkeklerden birinin de hadım olduğu ve daha sonradan Nero'nu indirdikten sonra onun yerine gelen iki imparatorun da onunla beraber olduğu ve daha sonra da idam ettirdiklerini falan biliyoruz. Ondan sonra gelen bir başka imparator daha var Nero'ndan sonra. Onun da bir resmi evliliği o şekilde yapılıyor. Ama biraz da bu var olan sistemi sınırlarını zorlamak, işte bunları da yapabiliyorum göstermek için miydi? Yoksa toplumda ne kadar yaygındı bilmiyoruz. İlk Hristiyanlık zamanında bir iki kilise kaydında evlenen birkaç erkeğe rastlıyoruz bu arada. Ama bu neyi temsil ediyor tam olarak bilmek pek mümkün değil. Çin'de var bazı örnekleri. Fransa'da yakın çağda kilisede olmasa bile bir anlamda bugünkü medeni bir kanunun gibi bir durumla iki erkek aynı şarabı, ekmeği ve cüzdanı paylaşması gibi bir legal rejim yaratmışlar falan filan. Bir şeyler var, hiç yok değil. Ama tabii günümüzde...
Roma ile ilgili bu arada şöyle ilginç bir şey buldum Özgür. Yani iki tane şey söyleyeyim bu senin söylediğine ek olarak. Adamların yani o dönemki idarecilerin, erkeklerin yine yöneticilerin falan... Bu eşcinsel evlilikle olan derdi ahlaki değilmiş zaten. Yani öyle bir şey yok. Eşcinsel birliktelik falan ahlaki açıdan ayıptır, günahtır. Niye öyle değil? Diyorlar ki bak kadın erkek evliliğini diyorlar kutsal baktıkları için yani bunu bir Stephanie Kortz diye zaten bültende belirtiriz. Tarihçi var evlilik çalışan. Onun metninden okudum. Diyor ki oradaki dert diyor kadın erkek evliliğine bir kutsiyet atfetmesi değil diyor mesele. Oradaki dert diyor hiçbir Romalı erkeğin kadın pozisyonunda kalmak istememesi diyor evlilikte. Yani o altta tırnak içerisinde zaten altta da işte yani ilişkiler içerisinde o alt resesif böyle pozisyonda kalmak istemiyor. Yani evlendin ya iki erkek. Şöyle bir düzenleme yok normalde. İki erkek de eşit şekilde orada kendilerini temsil ediyorlar. Öyle değil. Sonuçta birisi kadın gibi yaşayacak, birisi erkek gibi yaşayacak. Ve bu durum hiçbir erkek tarafından kabullenilmediği için diyor Stephanie Kurtz. Toplumsal itirazlar çıkıyor.
Evet, Roma'nın, o dönemin... Ama Roma'nın özel bir durum var. Mesela antik Yunan'da kim hangi aktif midir, pasif midir eşcinsel ilişkide ona çok fazla bakmıyorlar. Hatta antik Yunan'da şey de var. Bir mentor ilişkisi gibi, bir usta çırak ilişkisi ama aynı zamanda cinsellik de barındıran ve efendime söyleyeyim oradaki çırak gibi olan evlendikten sonra da bir şekilde devam eden böyle bir hürmet ilişkisi bir durum var. Roma'da ise evet eşcinsellikte pasif olmanın dignitası kırıldığı yani o dignitas diye onların işte haysiyette çevirecek bir durum var. Böyle bir şey söz konusu ve seni illa o zaman bir kadın erkek rollerinden birine koyup kadın rolündeysen eğer toplumsal cinsiyet olarak söylüyorum o zaman seni aşağılayan bir durumu var. Yani zaten Roma'nın sosyal yapısına baktığın zaman öyle çok yaşanacak bir yere benzemiyor gerçekten birçok anlamda çok sert bir yer.
Orada bir de bir ilginç ekleme daha yapacaktım. 1. 2. yüzyılda Juvenal diye bir şair var. O yani 1. yüzyılın içerisinde zaten yaşıyor. Satirler yazıyor. Satirik işte böyle mısralar. Onlardan bir tanesi de diyor ki işte şu şanlı şöhretli diyor zengin adamlara bir bak diyor. Bir başka adamla evleniyorlar diyor. Biz çok yaşlanmadan diyor bu tür ahlaksızlıklar her yerde yapılıyor hale gelecek diye korkuyorum falan gibi metinleri var. Yani böyle yine klasik o günümüzdeki kalıplar içerisinde ahlakçı bakış açısını 2000 yıl önce de görebiliyoruz.
Roma'da hadi biraz daha kaldık. Roma'da ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Benim bayağı ilgimi çekti. Augustus zamanı Sezar'dan sonra iç savaş oluyor. Augustus geliyor. Gerçekten ilk imparator o. Ya bir bakıyor ki kendisine faydalı olacak üst kesimde yani işte oranın aristokrat soylu kesiminde evlenen yok, çoluk çocuk yapan yok. Bir zevk-ü safa içerisinde herkes takılmaya başlamış. Bu da olacak gibi değil diyor ve ahlak üzerine bazı yasal düzenlemeler getirmek durumunda kalıyor İmparator Augustus. Ve evliliği zorunlu hale getiriyor. Yani sen eğer evlenme çağında ve evlenmediysen, dulsan ya da boşandıysan ve yine de evlenmiyorsan bununla ilgili çok ciddi tedbirler var. Ne o tedbirlerden biri? Mesela sen ailenden miras alamıyorsun. Yani tamamen toplum dışında kalıyorsun. Yani zenginsin diyelim, aristokratsın, işte senatörsün vesaire. Evleneceksin kardeşim ve en az 3 erkek çocuk talebinde bulunuyor biliyor musun Augustus? Yani bu en az 3 çocuk...
Aradık geldi bana.
Evet ama erkek çocuk diyor tabii o kız çocuğunu saymıyor o zaman da. Yani mesela şey de ilginç. Yani toplumda çocuk sayısı azaldığı zaman ya da toplumun sana yarayan kesiminde o kesimi bir şekilde çocuğa yöneltmek için de evlilik bir şekilde teşvik ediliyor ya da evlilik dışı ilişki türleri cezalandırılıyor. Yani Roma'da da bunu görüyoruz. Şimdi Augustus niye durduk yere böyle bir şey yapıyor? Yani aynı Roma'da bambaşka cinsellikle ilgili bambaşka şeyler de dönerken birdenbire evlilik gerekiyor. Çünkü evlilik azalmış. Yani toplumun bazı dönemlerinde evlilik sayıları falan da azalıyor ki günümüzde de bununla karşılaşıyoruz. Yani evlenmediğin bütün dünyada, özellikle Batı dünyasında, ama bize de bir hayli aynı şekilde o eğilimler sirayet ediyor. Yani boşanma oranlarının arttığı, evlenme oranlarının azaldığı bir durumla karşı karşıyayız. Çok kısa bir...
Ve evlenme yaşının da giderek yükseldiği.
Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek vereyim. Hani biraz önde giden bayrak tonu onlar olduğu için bu tip konularda. 1960 senesinde etraftaki çocukların %73'ü birinci evlilik çocuğuymuş. Gelmişiz 2019 senesine, sadece %46'sı birinci evlilik çocuğu. Azınlığa düşmüş durumdalar. İnsanlar 1967'ye göre 6 sene daha geç evleniyorlarmış. 30 yaşında bir kadının Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenmeden önce partneriyle beraber yaşama olasılığı %75. Yani burada da çok önemli bir zenginleşme, önemli bir yani ekonomik özgürlükle beraber bir sosyal olarak değerler sistemi çok ciddi değişmiş. Çok yakın bir zamanda oluyor bütün bunlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde doğumların %40'ı şu anda evlilik dışı. Yani burada baktığımız zaman dünyada da ve Türkiye'de de böyle bir buraya doğru bir gidişat var. Toplumdaki bu sosyal muhafazakarlığı ve tepkileri biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Bir şeylerin ellerinin altında kaydığını hissedenler var ya da var olan düzen çok hızlı değişiyor. Kadın erkek ilişkilerindeki bu gelenekselleşmiş kalıplar da çok hızlı değişiyor. Mesela ABD'nin bu anlamda geri kalmış yerlerinden gelenlerle mesela bir Orta Doğu ülkesindeki bir erkeğin zihniyeti arasında çok önemli farklar da yok. Burada da onu görüyoruz.
Evet, ben de yine aynı rakamlardan devam edeyim Özgür Beyciğim. Yavaş yavaş bağlamamız lazım bölümü. Benzer rakamlardan ilerlersek aslında çok fazla anlatacak şey var. Bir sürü de notumuz birikti, artık bültene koyarız. 2019 rakamlarına baktım mesela, aslında şöyle bir oran var. Şimdi evlilik sayısı şöyle hesaplanıyor. Nüfusta 1000 kişiden kaça evlendi gibi bir istatistikle hesaplanıyor. 1000'de, yani 1000 kişiden 1 yıl içerisinde 3 ila 9 arasında oynuyor bu rakam. Yani 3 mesela, Avrupa'dan örnek vereyim, İtalya'da en düşük rakam 2019 yılında İtalya'da olmuş evlenme, en düşük evlenme oranı. 1000 kişiden 3.1'e evlenmiş. En yüksek Kıbrıs Cumhuriyeti olarak geçiyor. O da 1000 kişiden 8.9, 9 kişi diyelim. Türkiye'de de mesela 5-6 arasında oynuyor bu. Amerika'ya baktım, 5-6 arasında oynuyor. Ya özel durumlar işte, pandemi var, dışarı çıkamıyorlar, evlenemiyorlar, boşanamıyorlar. Onlar hariç tabii ki normal şartlar altında bir azalma var. Yani normalde 5-6, 1000 kişiden 5-6 kişi her yıl evlenirken bu rakamın geriye doğru hafif hafif böyle 4'e, 3'e çeşitli toplumlarda geldiğini görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ortalama bir evlilik yaşı neredeyse 2 yıl oynamış vaziyette. Erkekler de 30'a çıkmış durumda. Kadınlar da 28'e çıkmış durumda. 2008 ile 2016 arasında 2 yıl oynuyor. Yani 8 yılda çok büyük bir şey istatistik, çarpıcı bir istatistik bu. 8 yıl içerisinde evlenme yaşı 2 yıl atmış. Buradan anlıyoruz ki bu böyle önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde çok daha başka yerlere varabilir. İnsanlar çok daha geç evleniyorlar diye düşünebiliriz. Bunlar ilginç istatistikler. Bir de ilginç istatistik evlilikle ilgili. Bir sürü Türkiye'den rakam var da biz en çok nereden yabancı damat ve gelin alıyoruz diye bir istatistik çıktı karşıma. Çok tatlı. Biz tabii ki damatları birinci dünyadan sıklıkla, ama yani sadece onlardan değil, seçmişiz. Gelinler biraz daha üçüncü dünyadan. Yani böyle bir denge olmuş. En çok damat aldığımız ülke, yabancı damat, Almanya. Türkiye olarak.
O bıyıklı sermayedir çok... abi. Bıyıklı sermaye derler ya ona, o ondandır.
Olabilir. Ama mesela Avusturya 3. sırada. Arada bir Suriye var. Azerbaycan, Afganistan mesela 5. sırada damatlarda. İran, ABD. Bak ABD ilk 10'a girmiş. Irak, Birleşik Krallık ve diğer diye devam ediyor. Diğer istatistik çok azalıyor. Bu arada 1. Almanya'nın rakamı gayet yüksek yani. %27.6. Bütün diğer %30, diğer bütün ülkeler. Gelinlerde ise Suriye 1. sırada. Azerbaycan 2. sırada. Almanya 3. Özbekistan 4. Fas 5. Rusya, Ukrayna olmazsa olmaz Türk şeyinde, popülasyonu içerisinde. Kırgızistan, Türkmenistan diye devam ediyor. Gelin kısmı da böyle.
Şu da var. Yani bütün bu gelişmeler belli bir şeye doğru işaret ediyor. Yani bu sürekli artacak. Yani boşanma sayısı artacak, boşanma oranları. Amerika Birleşik Devletleri'nde %50 yaklaşık olarak bir evliliğin boşanmayla sonuçlanma ihtimali. %50'si boşanmayla, zaten %50'si de ölümle sonuçlanıyor. Hani sonuç baktığınızda. Bu hep devam edecek. Efendime söyleyeyim, çocuk sayısı azalmaya devam edecek. Bütün bu trendler Türkiye'de görünüyor. Ve böylelikle kadınların gücü artmaya devam ettiği takdirde bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma gibi bir takım durumlarla karşılaşacağız. Ve bu göçmenlerle beraber de bu zorunlu evlilikler var. Zorlama evlilik denilen bir hadise var. Türkiye'de de devam eden bir çok eşlilik. Burada dengesiz bir durum da söz konusu. Yani bir parasız kalıyorlar, bir takım ailelere girmek zorunda kalıyorlar, birileri zorla evleniyorlar falan çok. Bunlar da önemli sorunlar. Mülteci kriziyle uğraştığımız zamanlarda bu özellikle çocuk yaştaki mültecilerin evlilik adı altında sömürülmesi konusuna da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İleride nereye varır diye bu baktığında bir çalışma yapılmış Kaliforniya Üniversitesi'nde. Hani ne olur buradan diye ama şey bölümünde, güzel sanatlar bölümünde. Onlar da çeşitli projeksiyon metodlarıyla efendim başka interdisipliner bir çalışma yapmışlar. Orada çeşitli şeyler çıkıyor. Yani bir tanesi şunu öngörebiliyorsun. Hani ekonomik durumlarla falan da çok ilgili dünya nereye gidecekse diye ama iki tarafın da parası azsa diyor muhtemelen hani sanal olarak devam edecek. Çünkü başka şeylerde falan çalışacaklar ama sanallık çok fazla. Yeni alet edevatla da devreye girecek diyorlar. Efendim herkesin parası pulu yerindeyse ama kimseyle fazla görüşmek istemekleri bambaşka bir yere gidersek belki robotlarla mobotlarla bu iş halledecek. Yapay zeka çok gelişiyor. Gerçekten insanlar yapay zekalara aşık oluyorlar şu anda. Chatbotlara falan yani yeni başladı özellikle pandemide bu. Hiç beklemediğimiz böyle bir unsur da gelebilir teknolojiyle beraber. Bir başka gördüğümüz ise şu, bu evlilik eşitliği deniyor. İşte önce eşcinsellerin evliliğiyle ilgili bu başladı. Fakat polyamorus dedikleri bir yeni bir kavram da var. Yani yeni değil tabii, bu da eski. Çoklu aşk, yani birden çok insana aşık olabiliriz ve birden çok insanla birlikteliğimiz olabilir şeklinde. Yani bir akışkanlık da söz konusu olacak gibi gözüküyor bu kurumda. Ve buna verilecek olan tepkiler de giderek artacaktır. Bizim de bütün bunları biraz öngörmemiz gerekiyor. Yani Türkiye bu konuda evlilik meselesiyle ilgili daha özelinde ise kadın hakları hikayesinde çok ciddi bir çatışma yaşayacaktır gibi geliyor bana bütün bu gelişmelere bakınca.
Özgür Bey, orkolunuz bu muydu?
Hayır, orkolum şu. Sen bu bilgiyi bulmuşken paylaşmak istiyordum. Orkolum şu. İnsan gibi, yani insan ne kadar monogam ne kadar poligam bilemedik ama primatlar arasında bazıları monogam demiştim %15'i. Bunlardan bir tanesi lemur. Monogam, namuslu bir arkadaşımız, zina etmiyor diyoruz ancak lemurların beraber oldukları diğer lemur dışında çocuk sahibi olma oranları %40. Monogamı da bu. Yani %40'ı çocukların başka birinden. İnsanlarda ise bu çeşitli toplumlarda yapılan araştırmalarda %1 ila 10 arasında değişiyor. Medyanda 2,5-3,5 arasında. Yani monogamide lemurlardan daha iyi bir türüz. Bence tamamen umutsuz olmamak için de gerekli ve güzel bir tablo diye düşünüyorum bu. Esen kalın efendim.
İlginç yani. Gerçekten ters köşe bağladınız. Ben de ciddi ciddi bir şey söyleyecektim şimdi. Senin lemurun üstüne nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum. Neyse, söyleyeceğim artık. Başka yok çünkü, orkoluğum yok. Şöyle ya, bence gerçekten modern çağda evlilik erkeklerin ıslah olma, ne derler, eğitim kampıdır. Yani erkekler kadınlarla eşit zaviyede durmayı ve buna tahammül etmeyi öğrenecekler. İsteseler de öğrenecekler, istemeseler de. Bugünkü boşanma oranlarının artmasının tek sebebi de erkek şımarıklığının kadınlar tarafından daha az tahammül gösterilmesidir. Ama genelde evlilik, genel anlamıyla, sen en başta sorduğun soruya dönmüş oluyorum aslında burada Özgür. İnsanın doğasında olmayan bir şeyle sınanmasıdır. Yani insanın, öyle geliyor bana hakikaten. Yani bu normalde insanın doğasına, insanın yaratılışına, bugünlerdeki moda tabirle fıtratına uygun bir durum değil. Bir evin içerisine girip iki insan olarak, önemli değil birinin kadın birinin erkek, ikisinin kadın ikisinin erkek olması falan hiç önemli değil. Bir arada bulunabilmesi bu modern çağda neredeyse imkansız gibi. Niye hala ısrarla bunu yapmaya devam ediyoruz, bunu deniyoruz? Çünkü gerçekten bu bir inanç. Buna olan inancımızı koruyoruz. Biz gerçekten birisiyle bir hayat kurabiliriz, mutlu olabiliriz, hayat böyle akabilir diye imkansızı deniyoruz aslında. Fakat bazen başarıyoruz, bazen başaramıyoruz.
Fakat Eray, virajı iyi döndün ha. Bak, yenge de dinleyecek bu bölümü.
Evet. Şimdi Oscar Wilde'la bitiriyorum o yüzden. Evlilik diyor. Bu Oscar Wilde'ın bu sözü hem yengeye hem de bana geliyor. Bizim ikimiz de aynı durumda olduğumuz için. Oscar Wilde bir sürü lüzumsuz, yine patriarkayı lüzumsuz yücelten lafının yanı sıra bir tek bu hoşuma gitti. Evlilik diyor, çünkü işin içinde bir ayrımcılık yok. Evlilik diyor, hayal gücünün zeka üzerindeki galibiyetidir diyor. İkinci evlilikse diyor, umudun tecrübe karşısındaki galibiyetidir diyor efendim. Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.